Ayrım 3.
Kendi çalışkanlığına hayran olan, hak iddia eden kişi her şeyden önce özgür olmayan, açıklık ve böylece de anlayış konusunda yeteneksiz kişidir. Zaten anlayış, daha önceden düşmüş, kırılganlık ve yeniklik deneyimini tatmış ve kabul etmiş kişide doğan bir niteliktir. Yeniden doğmak için önce ölümün donukluğundan geçmiş olmak gereklidir. Kendi kendine ölüm, kendi kibirine ölüm, sevgi yasasına yabancı bir yazgı oluşturma inadına ölüm. Uysal oğul, kıskançlığın ve buna bağlı olarak nefretin kurbanıdır ve kapalılık, dar görüşlülük, miskinlik içinde yaşamaya zorunludur. Bu duygulara demir atmış olarak bağışlamayı bilmenin armağan ettiği mutlak özgürlüğü anlamaya asla ulaşamayacaktır. Ve gene yargılamayı sürdürerek asla bir adalet insanı olamayacaktır. Çünkü adalet bir yaşam yolunda bir süreci anlamadan uysal hizmetkar durumundan oğul ve böylece de kardeş durumuna dönüşme yeteneğinden doğar. Hal ve gidişin iyi olması mazeretine sığınarak yaşayan kişinin görüş açısını sınırlayan, güçlü kesinlikler ve düzeni bozmak arzusu arasında salınan insan ruhunun iki huyluluğunu anlama olanaksızlığıdır. Bu anlayış ve hoşgörü olmazsa yaşam bir yumuşak başlı, saygılı, sadık kalarak var olma zorunluluğudur ve beraberinde içinde hiçbir zorlama biçimi barındırmayan bir sevgi tasarısına kendiliğinden katılmayı getirmez. En acı şey yargılayan kardeşin anlayış gösterilmesi, dile getirilmemiş ikiciliği ve bağışlanması, titiz adalet isteği içerisinde gereken kişinin her şeyden önce kendi olduğunu anlamamış olmasıdır. Ama kendi kendini bağışlamak için insanın kendi kendini tanıması, kendi duygularının azlığını ve kendi özgürlüğünden duyduğu korkuyu kabullenmesi gereklidir. Uzlaşma süreci ancak böyle kendi sınırlarının ve kırılganlığının bilincinde olunca başlayabilir. Önce kendi kendiyle, sonra da başkalarıyla barışma süreci. Gerçek bir adalet kurmak ancak bu noktada başlayabilir. Barışık insan ruhsal gerçekleşme yolunu sonuna dek yürümüş insandır. Bir paradoks olarak her şeyini yitirdiği için yitirecek bir şeyi kalmamıştır. Onu ötekilerden değişik ve de böylece onlara ters kılan egosunu yükselten her şeyi yol boyunca terk etmiştir. Artık kibir ve kendini beğenmişlik nedir bilmeyen bir insandır ve de böylece kendini bütünüyle sevgiye verebilir. Rahibe Ayrin, Anima Mundi'de Andrea'ya sevginin mantığı bir tür mantık dışılıktır diye açıklıyor. Genellikle bizim zihnimiz için anlaşılmaz yollar izler. Sevgide karşılıksızlık vardır ve bizim kabul etmekte zorlandığımız da budur. Sıradan mantıkta her şeyin bir ağırlığı ve karşıt ağırlığı vardır. Bir eylem ve bir tepki vardır. Biri ve öteki arasında her zaman bilinen bir ilişki ola gelmiştir. Tanrı sevgisi değişiktir. Aşırıya kaçan bir sevgidir. Çoğu zaman tasarıları düzeltmek yerine yıkar. İnsanı şaşırtan, korkutan budur. Ama başı bozuk oğlanın eve dönmesine hınçla değil, neşeyle karşılanmasına izin veren de budur. Yanıldı, şaşırdı, belki de kötülük yaptı. Ama sonunda döndü. Bir rastlantı sonucu değil, kendi seçimi olarak döndü. Babasının evine dönmeyi seçti. Giuseppe Romano'nun Susanna Tamaro ile söyleşisi. Yazı insafsızdır. Susanna Tamaro'yu tanımak isteyenler bir bakıma onu tanıyor sayılırlar. Çünkü kitaplar kendiliklerinden konuşurlar ve yazarlarına gereksinme duymazlar. Bu satırların yazarı Tamaro'yu okuduktan sonra edindiği görüşleri Katolik Çalışmalar Dergisi'nin okurlarıyla paylaşmıştı. Ne var ki söz konusu kişi hem ticari hem okurların görüşleri uyarınca çağdaş İtalyan edebiyatının en büyük yazarı ve pek çok acımasız tartışmaya gündem oluşturmuş kişi ise doğrudan bir söyleşi daha ilginç olacaktır. 10 Aralık 1998 gününün ısının sıfırın altında 10 derece olduğu ve Noel öncesi sürpriz bir karın yağdığı sabahında beni evine kabul eden 41 yaşındaki, yaş günü 2 gün sonraydı, yazarla Orvieto'da kendi ve Orvieto ünlü olmadan önce aldığı çiftlik evinde konuştuk. Şimdi yaşadığı bu 5 odalı çiftlik evinin yakınına ona yardımcı olan bir aile ve ansızın baskın yapan ve keyiflerine göre bir gün ya da bir hafta kalan arkadaşları için bir ev daha yaptırmış. Bu yaz ölmeseydi babası da gelip bu evde yaşayacaktı. çiftlik, köpekler, kediler, keçiler, atlar, tavuklar, balıklar ve başka hayvanlarla dolu. Bu sabah biraz boynunu bükmüş olan genç bir zeytinlik konukları dış kapıdan karşılıyor. Sadece Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı kitabı 40 dilde 8 milyon satan bu kadın yazar, sözü dolaştırmadan bu başarısını kendinden çok daha yüce bir şeye araç oluşuyla açıklıyor. Kazandığı ünü yansıtan hiçbir davranış sergilemiyor. Uğradığı eleştiriler karşısında yıpranmıyor ve onlara yanıt da vermiyor. Birlikte sıradan bir oturma odasında oturuyor ve konuşmaya başlıyoruz. Kısa bir özgeçmişinizle başlamak isterdim. Susanna Tamaro çok basit, aynı zamanda çok karmaşık bir insandır. Bu iki özellik sonunda birbirleriyle karışırlar. Başarı ve ünden önce kesinlikle çok zor bir yaşantısı olmuştur. Yaşamın katı yönlerini görmüş olan insanlar katı olurlar. Özellikle de kendilerine karşı. Buna karşın Susanna canlı, çok neşeli, çok olumlu bir insandır. Her ne kadar kitaplarımda ağır şeyler varsa ve benim de böyle bir insan olduğumu düşündürtse de, bazıları böyle yazdılar, ben son derece neşeli, sabahları şarkı söyleyerek uyanan bir insanım. Aynı zamanda sosyal ilişkilerim çok zengindir ve sürekli büyük bir karmaşa ve pek çok arkadaş arasında yaşarım. Oysa birileri sizin yalnızlığı seven bir serçe olduğunuzu söylemişti. Bu hiç de doğru değil. Elbette yazdığı zaman bir yazarın yalnızlığa ve çalışmaya gereksinmesi vardır. Bunlar zorunlu koşullardır. Ama sadece iş anlarında böyledirler. Ben son derece toplumsal bir insanım. Aile köklerinizden söz eder misiniz? Anne tarafımdan Orta Avrupalı bir kökenim var. Kuşaklardan beri Trieste'de yaşarlar. Üç kuşaktan bu yana Hristiyanlığı seçmiş olsalar da kökleri Yahudidir. Yahudilik aileler üstünde ağır bir iz bırakır ve üç kuşak genetik diyebileceğim bu imprinting, İngilizce damga, silmeye yeterlidir. Anneannem Yahudidir. Sanayici bir aileden geldiği için Yahudilerin yüksek sosyetesindendir. Annemin babası ise keşişler toprağı olan Subiakolu idi. Tam Roma kökenliydi ve basit bir aileden geliyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Trieste Carso'ya gönderilen birlikteki pek çok askerden biriydi. Kurallara uymayan bir evlilik yaptılar. O dönemde Yahudi bir kızın Lazio dağlarından gelen bir çiftçi ile evlenmesi bir zenci ile evlenmek gibi bir şeydi. Aile karşı çıktı. Hatta anneannemi sevgilisini unutması için yurt dışına yolladılar. Bu pek dokunaklı bir öyküdür. Ama anneannem bu delikanlının canlılığına, güzelliğine vurulmuştu ve sonunda kazanan o oldu. Babamın ailesi ise Macar ve İstria kökenliydi. Yüz çizgilerim bunu ele verir. Ne var ki babamın ailesiyle pek fazla ilişkim olmadı. Ya anneniz ve babanız? Babamı pek az gördüm çünkü benim doğumumdan sonra annemden ayrıldı. Annem ve babam çok genç evlenmişlerdi. Buna hazırlıklı değillerdi. Babam Doğu kültürü öğreniyordu. Özellikle de Çin ve Tao kültürüne ilgi duyuyordu. Ne var ki her zaman bir yayın evinde düzeltmen olarak çalıştı. Ötekisi bir hobi olmaktan ileri gidemedi. Ben annemle kaldım. Ama o da kolay bir insan değildi. Hele boşanmanın ve ayrılıkların pek sık rastlanmadığı o günlerde üç çocukla yalnız başına kalınca daha da zorlanmıştı. 50'li yıllarda bir kadın için yalnız olmak pek alışıldık bir durum değildi. Sonunda ben iyi ilişkimi anneannemle kurdum. Onunla annemle olduğumdan daha yakın oldum. Üç kardeş olduğunuzu söylüyordunuz. Benden bir büyük, bir de küçük iki erkek kardeşim var. Bunları sormamın nedeni kitaplarınızın ne kadarının öz yaşamsal olduğunu merak etmemdir. Bu kuşaklar teması sizin merkez temanız gibi geliyor bana. Söz gelimi Yüreğinin Götürdüğü Yere Git'in anneannesi sizin anneannenize benziyor sanki. Evet, karakter olarak benziyor. Benim de olağanüstü bir anneannem oldu. O kuşağın kadınları zeki olsalar bile evlendikten sonra zekalarını kullanacak bir şey bulamıyorlardı. Söylediğim gibi anneannem aşık olduğu adamla evlenmişti. Ama birbirlerine söyleyecek fazla sözleri yoktu. Çünkü dedem somut bir adamdı. Kültürel edimleri olmayan bir çiftçi, bir çoban olarak kalmıştı. Anneannem ise içe dönük olarak tedirgin ve kafası karışık bir insandı. Yaşamının ortasında 50 yaşında din değiştirmişti ve sonra da son derece ruhsal bir yaşam sürdürmüştü. Bu beni çok etkilemişti. Çocukken ayine onunla giderdim. Ailenin inançlı ve dinsel kuralları uygulayan tek kişisi oydu. Gene yüreğinin götürdüğü yere gitin anneannesine dönersek, bir süre önce sizinle görüşeceğimi söylediğim annem sizi kutlamamı istedi. Çünkü 40 yaşında bir insanın kendinden çok daha yaşlı bir insanı böylesine canlı kılabileceğini hiç düşünmediğini söyledi. Bunu bana pek çok kişi yazdı. Pek çok olgun ya da yaşlı kadın bana şöyle mektuplar yazdılar. Bu nasıl olabilir? Her sayfada kendimizi bulduk. Sanıyorum başarılı olmamın nedeni anneannemle ve onun 100 yaşında ölen annesiyle çok yakın olmamdır. Böylece yaşlı insanların ruh hallerini iyi tanıyorum. Kısaca yazınsal bir yaşam öykünüzü yapmak istersek neler söylersiniz? Oluşumum Doğu ve Orta Avrupa yazınına bağlıdır. Isaac Singer ve Kafka her zaman okuduğum yazarlardır. Singer, mutlak anlatma yeteneği ile benim öğretmenim olmuştur. Anlatımdaki akıcılığı, her konuyu ele alışındaki yalınlığı ve tüm öykülerinin metafiziğe açılımı beni etkilemiştir. Kendini dünya ile karşılaştırmaktan çekinmemiştir. Kafka'ya gelince bence çok büyük bir yazardır. Sonra Ruslar, Dostoyevski, Tolstoy gibi klasikler. Söyleyeceğim kendi kendime verdiğim bir eğitimdir bu. Ne üzerine öğrenim gördünüz? Liseden sonra sinema okudum. Aynı zamanda doğa bilimlerine de kayıtlıydım. Aslında kendimi kitaplara verme niyetinde değildim. Her ne kadar ailede Italo Svevo gibi bir ad vardıysa da yazarlığı seçmek aklımın ucundan bile geçmemişti. Svevo da anne tarafından akrabanız değil mi? Evet, elbette. Doğu Avrupa kökenli olan ailesi seyyar olarak sabun ve ıvır zıvır ev eşyaları satardı. Sonra dedelerimden biri gemilerin gövdesine sürülen, yosunların ve midyelerin yapışmasını engelleyen bir boya icat etmişti. Bu tip bir deneyimi olmamasına karşın rastlantı sonucu bu boyayı bulmuştu ve atölyesinde ortaya çıkardığı bu boyanın patentini almıştı. O andan başlayarak bir imparatorluk kurdu. Ticari zekası olan karısıyla birlikte New York'tan Avustralya'ya kadar bağlantılar kurdular ve hemen savaş sonrasında transatlantiklerle geziler yaptılar ve tüm dünyayla ilişkiye girdiler. Ben bu gemi boyası işini bir yerde okudum gibi geliyor. Evet, La Testa fra le Nuvole, Aklı Bir Karış Havada adlı çocuk kitabımda var. Ama orada söylendiği gibi boya bir süre sonra onları iteceği yerde midyeleri ve yosunları kendine çekmeye başladı mı? Hayır hayır, bu olmadı. Bu boya hala kullanılıyor ve fabrikası da var. Artık Montedison kuruluşuna ait. Biz gene Italo Svevo'ya dönelim. Svevo bu mucit dedenin kızlarından biriyle, aralarında babaannemin de bulunduğu 4 kardeşin en büyüğü ile evlenmişti. Karısı ile 1. dereceden kuzendi. Böylece çifte akrabalık doğdu. Her ne kadar bizim için Italo Svevo değil, Ettore olsa bile ailenin tiplerinden biriydi işte. Özellikle çocuklar için anlaması güç bir insandı. Benim için Ettore'ydi işte o kadar. Zaten yazınsal olarak da pek bir saygı görmezdi ailede. Onu müthiş bir beklentiyle okuduğumu anımsamıyorum. Çok sonra onun değerini anlayabildim. Özellikle içinde kendimi de bulduğum güncelerini beğenirim. Günceler dediğinizde Susanna Tamaro'nun pek çok güncesi olduğunu okumuştum. Pek çok, artık 200'ü geçtiler. Bir yazarın tüm çalışması bence güncelerden doğar. Kaç yaşınızda yazmaya başladınız? Sanıyorum 19 yaşımda. Kütlesel olarak pek çok yer kaplıyorlar ve pek çok şey barındırıyorlar. Öte yandan günce her türlü yazının temelidir. Bütün yazarlar günce tutarlar mı bilmem. Belki de böyle değildir ama bence çok önemlidir. Kendileri için yazmayan yazarlar var. Belki de büyük bir çoğunluk öyle. Belki de bazılarının söyleyeceği fazla bir şey yoktur. Bir günce tutmak olağanüstü bir şeydir. Bir kitap yazdıktan sonra son 4 yılın güncelerine baktığımda tüm kitabın bir buzdağı gibi şuradan buradan ucunu gösterdiğini ayrımsarım. Bir kitap yazmak güncelere ekilmiş tohumların kırıntılarının bütün olarak derlenmesinden başka bir şey değildir. Yani düşüncenin, yazının ve güncelerdeki bilinçaltının birlikte attıkları ileri bir adımdır. Güncelerdeki satırların en iyileri sonradan bir kitap oluşturuyorlar. Bu benim için çok ilginçtir. Kimi zaman farkına varmadığım bir not yazarım. Sonra bunun bir kitabın en temel noktasını oluşturduğunu görürüm. Oysa bu 5 yıl önce öylesine aldığım bir nottur. Sanıyorum güncelerde yazılar en silahsız olanlardır. Nasıl yazıldığı hiç düşünülmeden yazılmışlardır. Günceler olayların birer notlarıdır. Tüm rüyalarım, bilinçaltımın çalışmalarıdır ve yalnızca benim anlayabileceğim şeylerdir. Bir yabancının okuması için kaleme alınmamışlardır. Bir yolculuğun yolları gibidirler. Svevo'ya dönersek, onun güncelerini okuduğumda müthiş bir ironi olduğunu gördüm. Bu sanırım benim yaşantımda ve notlarımda da var. Kitaplarımda da fark ediliyordur. Evet, her ne kadar kitaplarınız birbirlerinden son derece farklı olsalar bile öyle olduğunu söylemeliyim. Ben de bundan söz etmek istiyordum. Çünkü sizin yazın eğriniz çok kendine özgü bir gidiş izliyor. İlk çıkan romanınız La Testa Fra Le Nuvole çok ironik ve gerçeküstü ve tek ses içindekiler gibi fazlasıyla gerçekçi ve tedirgin edici olmaktan çok uzak. Yüreğinin götürdüğü yere git son derece kendine özgü bir kitap. Belki de üstü kapalı demeliyim. Burada sözünü ettiğim yürek, sanıyorum Susanna Tamaro için yürek oldukça güçlü bir gerçek. Hiç de duygusal bir yanı yok. Bence vicdanın sesi. Sonra Anima Mundi ve çocuk kitaplarınız var. Siz kat ettiğiniz yolu nasıl görüyorsunuz? Yazının her zaman aşama gösteren ve keşiflerle dolu bir yürüyüş olduğunu söylemeliyim. Bu özellikle benim için böyle. Öte yandan kitaplarımın birbirlerinden değişik oldukları doğrudur. Bunun nedeni belki de yaratılışları. La Testa Fra Le Nuvole'yi öteki iki kitabım yıllarca editörler tarafından reddedildikten sonra yazdım. Öteki ikisi çok güçlü ve yere sağlam basan kitaplardı. Konuları da sertti. Bir dönemde bacağımdan ameliyat oldum ve uzun süre yerimden kımıldayamadım. O dönemde gelen bir esinle bu kitabı yazdım ve değişik bir tarz kullandım. Rastlantıya bakın ki hemen olmasa bile çabucak bir de editör buldum. Bu benim için bir deneyim olmuştu. Önceki kitaplarımda anlattıklarımı burada daha doğal ve değişik biçimde dile getirmiştim. La Testa Fra Le Nuvole'nin oya gibi işlenmiş tarzı evde çok zaman geçirmeme ve canımın sıkılmasına da bağlıydı. Bu oyunlu, gerçeküstü tarzı denedim ve sanki çocukların gerçeğine geri gittim. Aslında kitap çok karmaşık ve uzundu. 250 sayfaydı ve başka türlü bitiyordu. Kitabı çok uzun bulan editörüm bunu kısalttı. Yani editör 100 sayfadan fazlasını sildi mi? Elbette birlikte yaptık. Ona göre böylesi fazla karışıktı, kalındı. Kahramanın tüm çocukluğu anlatılıyordu. Çok daha zengin bir kitaptı. Çok kısalttık. Konuyu ve tarzı değiştirdik. Geçenlerde Cesar de Michelis, Marsilio Yayın Evi'nin editörü, bana yeni baskı için kitabı gözden geçirip geçirmek istemediğimi sordu. Tüm kitaplarınız içinde en gönülsüzce okuduğumun bu olduğunu itiraf etmeliyim. Belki de 100 sayfası eksik olduğu içindir. Onu okurken şaşırmıştım. Çocuğun yaşamında söylenmeyenlerin söylenenlerden çok olduğu duygusuna kapılmıştım. Söylenmeyen şeyler o eksik olan 100 sayfadaydı. Her neyse başlangıçta düşündüğümden değişik bir kitap oldu. Ve şimdi 15 yıl sonra değiştirmem isteniyorsa bir şeylerin eksik olduğunu onların da kabul etmesi anlamına gelir bu. Yazdığım gibi yayınlanan ilk kitabım tek ses için olmuştu. O benim özgün ve kesin sesimdi. Tarzınız ve konularınız hakkında ayrıntıya girmeden önce çerçeveli bir portrenizi çiziyor olduğumuza göre öteki verileri de tamamlamak istiyoruz. Sayılara bakarak en çok satılan ve en çok dile çevrilen kitapların yazarı olarak en büyük İtalyan yazarısınız. Ya da en azından roman yazarı olarak bu nitelemeyi hak ediyorsunuz. Çünkü De Crescenzo ve Biagi de aynı biçimde çok satıyorlar. Peki Susanna Tamaro İtalyan yazınının tarihinde kendini nasıl bir yere oturtuyor? Ruslar ve Kafka'nın dışında kendi yazınımızdan, okulda öğrendiklerimizden söz edelim. Siz bizi anneler, babalar, amcalar olarak görüyor musunuz? Elbette kendime en yakın hissettiğim ve bana esin verenler İtalyan edebiyatçılarıdır ve romancılardan çok şairlerdir. Özellikle de şiirimizin iki büyük adı Leopardi ve Montale. İtalyan romanı beni fazla heyecanlandırmıyor. Bir kural dışı olarak Natalia Ginzburg'un Aile Sözlüğü adlı yapıtını söyleyebilirim ama o da pek İtalyan sayılmayacak bir yazar. Ve sonra Primo Levi var. Bir tür kuruluk, bir tür acımasız parlaklık yansıtır ve bence bu Yahudiliğe özgüdür. Yazarken kullanmak gereken o zihinsel acımasızlık ve biçimin temel kabul edilmesinden söz ediyorum. Ben Pirandello diyecektim. Gerçekten mi? Elbette Sicilya görmezden gelinemez. Lampedusa'nın Leopar'ını deliler gibi sevmiştim. Vicere'yi, Kral Naibi de okumuştum. Evet Sicilya romanını da iyi biliyorum. Şu yazgıcılık var. Kuzey ile aralarında büyük bir benzerlik var. Güney ve kuzey pek çok yönden birbirlerine bağlanıyorlar. Sicilya Almanların pek sevdiği bir Alman toprağıdır. Pek çok Sicilyalı kadın Kuzeylilerle evlenmiştir. Bu benzerliği ilginç buluyorum. Onun dışındaki İtalyan romanı beni etkilemez, hiçbir zaman etkilememiştir. Sanırım pek çok şey dışarıya bakılarak yazılıyor ve başkalarına iyi ve akıllı olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyor. Asla konuşmadığın ve konuşmayacağın bir dille yazılıyor. Evet, kullandıkları dil ne kadar yapay. Yazın buysa teşekkür ederim, beni ilgilendirmiyor. Ben başka şeyler arıyorum. Yazın dili hiçbir yerde bulunmayan şeylerden yapılmış bir dildir, bir sanat yapıtıdır. Ve buna denk düşen çevresel bir olay var. İtalya yazarlar değil, yazıncılar ülkesi. Sosyal çıkarlar için yapılan bir konuşmada güzel sözler kullanan insanlar bunlar. Yazarlık yapmak başka bir şeydir. Siz bir yazın insanı olmak istemediniz mi? Hayır, asla. Ben daha kutuplara yakın yazarlara bakıyorum. Belki de içsel bir sancı taşıyan, iklime bağımlı bir yazar bu ve bu nedenle İtalya'da bulunmuyor. İtalya'da belki de sıcak ve güneşli iklimden kaynaklanarak her şey dışarıya yansıtılıyor. İçsel bir aktarma yaşanmıyor. Sanıyorum bu biçimde düşünen İtalyanların sayısı hiç de az değil. Ama İtalyan romanı deyince sizin şu ünlü kitabınız Yüreğinin Götürdüğü Yere Git'ten söz edelim. Yazdıktan sonra siz de onun ötekilerden değişik bir kitap olduğunu düşünüyor muydunuz? Başlangıçta onun bir başyapıt olacağına inanıyor muydunuz? Hayır, kesinlikle. Aslına bakarsanız yazarken onun bir geçiş kitabı olacağını düşünüyordum. Sonradan yazacağım kitaba, ki bu sonra Anima Mundi oldu, bir geçiş olacağına inanıyordum. O roman aklımda olduğundan değil, daha zahmetli, daha ağır bir kitabı ondan sonra yazacağımı sanıyordum. Yüreğinin Götürdüğü Yere Git, ötekine bir yaklaşma kitabıydı. Önemliydi ama hedef olarak değil, bir geçiş noktası olarak öyleydi. Oysa bir bekleyiş olmalıydı. Ben öyle düşünmüyordum. Yüreğinin Götürdüğü Yere Git hakkında yazarken, içerik olarak değil, tarihsel olarak, onu Moravia'nın kayıtsızları ile karşılaştırmak durumunda kaldım. Başarısının yalnızca içeriğine değil, çıktığı an dışarıdaki koşullara bağlı olduğunu düşündüm. Başka türlü söylersek, bir beklentiyi, yaygın bir gereksinmeyi doyuma ulaştırdı. Elbette bazı kitaplar tam zamanına denk düşerler. Ve Yüreğinin Götürdüğü Yere Git'in nasıl bir gereksinmeyi yanıtladığını kendimize sorarsak, sorgulaması ve hatta anlaması zor bir temaya dokunmuş oluruz. Bu, yazın ve din arasındaki bir ilişki ve aynı olmasa da birbirine yakın iki soruyu akla getiriyor. Katolik yazarlar ve Katolik yazın var mıdır ya da en azından aşkınlığa bir açılış olabilir mi? Bunu size soruyorum çünkü Yüreğinin Götürdüğü Yere Git'i yazdığınız, yayınladığınız ve hatta sattığınız zaman Katolik bir yazar olarak tanınmıyordunuz. Ve sanıyorum pek az kişi o kitabı açık seçik anlayabildi. Aslında pek çok kişi anladı. Şöhretten önce, yani kitabın yayınlanışının ilk yılında rahibelerden, din adamlarından çok mektup aldım. Onlar o açıklığa sahip kişilerdi ve çok iyi anlamışlardı. Ama ben kendimi asla bir Katolik yazar olarak nitelemedim. Çünkü bunun insanları dışlamak anlamına geldiğini de düşünüyorum.